Ayrım 27, Piramit, Henning Mankell, sayfa 321. Sabahın geri kalanını Sıkı Avrupa'daki saldırı olayı üzerindeki çalışmaları sonuçlandırmak ve bulguları Per Okes ona sunmakla geçirdi. Öğle yemeğinde şehir merkezine gitti. Özel sosisli sandviç yedi ve biraz tuvalet kağıdı aldı. Hatta içki dükkanına uğrayıp bir şişe viski ve iki şişe şarap alma fırsatı bile bulmuştu. Tam çıkarken içeri giren Stan Whedon'la karşılaştı. Fena alkol kokuyordu ve bitkin görünüyordu. Stan Whedon, Wallander'in en eski arkadaşlarından biriydi. Yıllar önce tanışmış, operaya olan ilgilerinden dolayı yakın arkadaş olmuşlardı. Whedon, babasının yarış atları yetiştirdiği Stjernsund'daki çiftlikte çalışıyordu. Son birkaç yıldır birbirlerini daha az görmüşlerdi. Wallander, Whedon'ın alkolikliğinin kontrolden çıktığını fark edince araya mesafe koymaya başlamıştı.
''Uzun zaman oldu.'' dedi Whedon.
Wallander biraz geri durdu. İçkileri birbirine karıştırmış gibi görünüyordu. ''Öyle.'' dedi Wallander. ''Bir süre görüşmeyince devamı geliyor.'' Sonra biraz havadan sudan konuştular. İkisi de konuşmayı bir an önce bitirmek istiyordu. Başka bir zaman tekrar görüşmek üzere vedalaştılar. Wallander arayacağına söz verdi.
''Yeni bir at yetiştiriyorum.'' dedi Whedon. ''O kadar kötü bir adı vardı ki sonunda değiştirtmeyi başardım.''
''Adı ne oldu şimdi?''
''Traviata.''
Whedon gülümsedi. Wallander başını salladı. Sonra ayrılıp yollarına gittiler. Wallander alışveriş torbalarıyla Maria Caddesi'ne döndü. İkiyi çeyrek geçe emniyete geri geldi. Her şey hala sessiz görünüyordu. Wallander kağıt yığınını karıştırmaya devam etti. Skurup'taki saldırıdan sonra Pilgrims Caddesi'nde üst adım merkezinde bir hırsızlık olmuştu. Gün ortasında biri camı kırıp eve girmiş ve bazı değerli eşyaları çalmıştı. Wallander Svedberg'in raporunu okurken başını salladı. Komşulardan hiçbirinin bir şey görmemiş olması inanılmazdı. İsveç'te bile böyle bir şeyin yaşanması ilginç diye düşündü. En basit olayda bile polise yardım etmekten korkuyorlar. Eğer öyleyse durum düşündüğümden daha kötü demektir. Wallander ellerindeki bilgiden bir şeyler çıkarmak için çabaladı. İfadesi alınacakları ve üzerine araştırma yapması gereken şeyleri not aldı. Ancak büyük bir şans ya da güvenilir tanık ifadeleri olmadan hırsızlık olayını çözebileceklerine dair hiçbir inancı yoktu. Martinson saat 5'e doğru odasına girdi. Wallander bıyıklarının çıkmaya başladığını gördü ama hiçbir şey söylemedi.
''Siyah bunun aslında söyleyecek bir şey vardı.'' diye başladı Martinson. ''Bir adam bütün gece kayıp buzağısını aramak için dışarıdaymış. Karanlıkta aradığı şeyi bulabileceğini, nasıl düşündüğünü yalnızca Tanrı bilir. Ama o sabah siyah bu da polisi arayıp garip ışıklar gördüğünü ve saat 5'i biraz geçerken bir motor sesi duyduğunu söylemiş.''
''Garip ışıklar mı? Ne demek istemiş bununla?''
''Siobo'daki meslektaşlarımızdan adamla daha ayrıntılı bir görüşme yapmalarını istedim. Adamın adı Friedel.''
Wallander başını salladı. Işıklar ve motor sesi. Bu planlı bir teslimat olduğuna dair hipotezimizi doğrulayabilir. Martinson Wallander'in masasına bir harita yaydı, işaret etti. Wallander Blomer'in daire çizdiği bölgede olduğunu gördü.
''İyi işledi de Wallander. Bizi bir yere götürüp götürmeyeceğini göreceğiz.''
Martinson haritayı katladı. ''Bu doğruysa korkunç bir şey.'' dedi.
''Eğer durum gerçekten böyleyse savunmamız yok demektir. Sıradan bir eski uçak sınırdan girip fark edilmeden uyuşturucu bırakabiliyor.''
''Buna alışmalıyız.'' dedi Wallander. ''Ama elbette sana katılıyorum.'' Martinson gitti. Wallander biraz sonra emniyetten ayrıldı. Eve geldiğinde bu kez ev yemeği pişirdi. Saat 7:30'da elinde bir fincan kahveyle haberleri izlemek için oturdu. En önemli haberler verilirken telefon çaldı. Emma'ydı. Hastaneden yeni çıkıyordu. Wallander gerçekten ne istediğini bilmiyordu. Ya yalnız bir akşam daha geçirecekti ya da Emma ile görüşecekti. Onu gerçekten görmek istediğine emin olmadığı halde uğramak isteyip istemediğini sordu. Emma evet dedi. Wallander bunun gece yarısına az geçinceye kadar kalacağı anlamına geldiğini biliyordu.
Sonra giyinip eve gidecekti. Ziyarete hazır olmak için iki bardak viski içti. Patateslerin kaynamasını beklerken arada duş almıştı zaten. Hızla yatağın üzerindeki çarşafları değiştirip eski nevresimleri şimdiden kirli çamaşırlarla dolu olan dolaba attı. Emma 8'den kısa bir süre önce geldi. Wallander merdivenlerde onu duyduğunda kendine küfretti. Geleceği olmadığına göre neden buna bir son veremiyordu? Geldi, gülümsedi ve Wallander onu içeri davet etti. Kahverengi saçları, güzel gözleri vardı ve kısa boyluydu. Onun sevdiğini bildiği müziği açtı, şarap içtiler ve saat 11'e doğru yattılar. Wallander Mona'yı düşündü. Daha sonra ikisi de uyuyakaldı. İkisi de bir şey söylememişti. Wallander uykuya dalmadan hemen önce başının ağrıdığını fark etti. Emma giyinirken tekrar uyandı ama uyuyor numarası yaptı. Ön kapı kapandığında yataktan kalkıp biraz su içti. Sonra yatağına döndü, Mona'yı biraz daha düşündü ve tekrar uykuya daldı. Rüyalarının derinliklerinde telefon çalmaya başladı. Hemen uyandı, dinledi, çalmaya devam ediyordu. Komodinin üzerindeki saate baktı, 2:15 geçiyordu. Bu bir şeyler olduğu anlamına geliyordu. Yatakta doğrulurken avizeyi kaldırdı. Arayan Neslund'tu, gece vardiyasında çalışan polislerden biriydi. ''Melle Caddesi'nde yangın var.'' dedi Neslund. ''Lilla Strand Caddesi'nin tam köşesinde.'' Wallander o bölgeyi gözünün önüne getirmeye çalıştı. Ne yanıyor? Eberhardson kardeşlerin tuhafiye dükkanı. İtfaiye ve devriye ekiplerinin işi değil mi bu? Neslund cevap vermeden önce tereddüt etti. Zaten oradalar. Ev patlamış gibi görünüyor ve kardeşler dükkanın üstünde yaşıyor. Çıkardınız mı onları? Sanırım içerideler. Wallander'in daha fazla düşünmesine gerek yoktu. Yapacak tek bir şey olduğunu biliyordu. ''Geliyorum.'' dedi. ''Başka kimi aradın?'' ''Rydberg.'' ''Uykusunu bölmemeliydin. Svedberg ve Hanson'u ara.'' Wallander telefonu kapattı. Saati tekrar kontrol etti. 2:17 geçiyordu. Kıyafetlerini giyerken Nesbund'un söylediklerini düşündü. Bir tuhafiye dükkanı havaya uçmuştu. Bu mantıksız görünüyordu. Ve dükkanın iki sahibi kaçmayı başaramamışsa durum ciddiydi. Wallander sokağa çıktığında arabanın anahtarlarını unuttuğunu fark etti, küfretti. Sonra nefes nefese kaldığını fark ederek merdivenlerden yukarı koştu. Svedberg'le yeniden badminton oynamaya başlamalıyım diye düşündü. Nefesi kesilmeden 4 kat bile çıkamıyordu. Wallander 2:30'da Ham Caddesi'ne ulaştı. Bütün alan kapatılmıştı. Daha kapıyı açmadan ateşin kokusunu alabiliyordu. Alevler ve dumanlar gökyüzüne yükseliyordu. İtfaiye ekipleri tüm araçlarını olay yerine yerleştirmişti. Wallander o gün ikinci kez Peter Edler'le karşılaşıyordu. ''Kötü görünüyor.'' diye bağırdı Peter Edler gürültüyü bastırmak için sesini duyulacak şekilde yükselterek. Bütün ev alevler içindeydi. İtfaiye ekipleri hasarı azaltmak için yan binalara da su sıkıyordu. ''Kardeşlere ne oldu?'' diye bağırdı Wallander. Edler başını salladı. ''Kimse çıkmadı.'' diye yanıtladı. ''Eğer evdeydilerse hala içerideler. Binanın havaya uçtuğunu söyleyen bir tanığımız var. Her yer bir anda yanmaya başlamış.'' Edler operasyonu yönetmeye devam etmek için ayrıldı. Hanson Wallander'in yanında belirdi. ''Kim ne diye tuhafiye dükkanını ateşe verir?'' diye sordu. Wallander başını salladı. Cevabı yoktu. Üst ada taşındığından beri kendi dükkanlarında çalışan bu kardeşleri düşündü. Bir keresinde o ve Mona takım elbisesi için bir fermuar almıştı onlardan. Şimdi kardeşler gitmişti. Peter Edler yanılmıyorsa bu yangın onları öldürmek için başlatılmıştı. 4. Bölüm. Wallander 1989 yılının bu St. Lucia günü kutlamalarında sabaha kadar yangın mahallinden ayrılmadı. Hem Svedberg'i hem de Hanson'u eve göndermişti. Rydberg çıkıp geldiğinde Wallander ona da eve gitmesini söyledi. Gece soğuğu ve alevlerin sıcağının romatizmasına hiçbir faydası yoktu. Rydberg iki kız kardeşin olası ölümüyle ilgili kısa bir özet dinledikten sonra gitti. Peter Edler Wallander'e bir fincan kahve verdi. Wallander itfaiye araçlarından birine girip neden burada kalıp yangının söndürülmesini beklemek yerine eve gidip uyumadığını düşünüyordu. Buna iyi bir cevap bulamamıştı. Huzursuzluk içinde akşamı düşündü. Emma Lundin arasındaki ilişki tutkudan tamamen yoksundu. Öncesindeki boş konuşmalarının devamından başka bir şey değildi. Böyle devam edemem diye düşündü birden. Hayatımda bir şeyler olmalı. Yakında, çok yakında. Mona'nın onu terk etmesinden bu yana geçen 2 ay 2 yıl gibi gelmişti. Ateş şafakta söndü. Bina yerle bir olmuştu. Nüyberg geldi. Peter Edler'in Nüyberg ve ekibine itfaiyenin soğutma çalışması yaptığı kalıntılara girmesi için izin vermesini beklediler. Björk her zamanki gibi kusursuz giyinmişti. Dumanı bile bastırmayı başaran bir tıraş losyonu kokusu eşliğinde çıkıp geldi. ''Yangınlar trajik oluyor.'' dedi. ''Evde oturanların öldüğünü duydum.'' ''Bunu henüz bilmiyoruz.'' dedi Wallander. ''Ama ne yazık ki aksini gösteren bir belirti de yok.'' Björk saatine baktı. ''Gitmek zorundayım. Bir dernekle kahvaltıda buluşmam var.'' dedi ve ayrıldı. ''Ölse bile konuşma yapmayı kaçırmaz.'' dedi Wallander. Nüyberg gözleriyle onu takip etti. ''Polisler ve yaptığımız iş hakkında ne söylediğini merak ediyorum.'' dedi Nüyberg. ''Hiç konuşmasını dinledin mi?'' ''Yok ama onlara başarılarından bahsederken masa başında oturduğunu söylemediğinden eminim.'' Sessizce durmuş bekliyorlardı. Wallander üşümüş ve yorgun hissediyordu. Bütün alan hala trafiğe kapalıydı. Ancak Arbetet'ten bir muhabir ablukayı aşmayı başarmıştı. Wallander onu tanımıştı. Wallander'in söylediklerini genellikle çarpıtmadan yazan muhabirlerden biriydi. Bu yüzden elindeki çok az bilgiyi onunla paylaştı. Hala birinin öldüğünü doğrulayamamışlardı. Muhabir bu kadarıyla idare edecekti. Peter Edler onlara yeşil ışık yakmadan önce bir saat daha geçti. Wallander gece evden çıkarken lastik çizme giymeyi akıl ettiğinden şimdi kirişlerin ve duvar kalıntılarının bir su yığını içinde birbirine karıştığı molozlara rahatça girebildi. Nüyberg ve itfaiyecilerden bazıları dikkatlice harabelerin arasından geçti. Daha 5 dakika olmuştu ki durdular. Nüyberg, Wallander'in gelmesi için başını salladı. İki ceset birbirinden birkaç metre uzakta yatıyordu. Tanınamaz halde kömürleşmiştiler. Wallander bu manzarayı 48 saat içinde ikinci kez yaşadığını düşündü, kafasını salladı. ''Eberhardson kardeşler'' dedi. ''İlk isimleri neydi?'' ''Anna ve Emilia'' diye yanıtladı Nüyberg. ''Ama aslında onlar olup olmadığını henüz bilmiyoruz.'' ''Başka kim olabilir ki?'' dedi Wallander. ''Bu evde yalnız yaşıyorlardı.'' ''Öğreneceğiz.'' dedi Nüyberg. ''Ama birkaç gün sürer.'' Wallander döndü ve sokağa çıktı. Peter Edler sigara içiyordu. ''Sigara içiyor muydun?'' diye sordu Wallander. ''Bilmiyordum.'' ''Çok sık değil.'' diye yanıtladı Edler. ''Yalnızca çok yorgun olduğumda.'' ''Bu yangın kapsamlı bir şekilde incelenmeli.'' dedi Wallander. ''Elbette hemen bir sonuca varmamak lazım ama kundaklamadan başka bir şey gibi görünmüyor. Gerçi insan neden 2 yaşlı kız kurusunun canını almak ister ki?'' Wallander başını salladı. Peter Edler'in son derece yetkin bir itfaiye şefi olduğunu biliyordu. ''2 yaşlı hanım'' diye vurguladı Wallander. ''Düğme ve fermuar satıyorlardı.'' Wallander'in kalması için artık bir sebep yoktu. Olay yerinden ayrıldı, arabasına binip eve gitti. Kahvaltısını yaptı ve termometreye bakarak hangi kazağı giyeceğine karar vermeye çalıştı. Dün olduğu gibi aynı karara vardı. 9:20 gece emniyetin önüne park etti. Martinson da aynı anda geldi. Bu ondan beklenmeyecek kadar geç diye düşündü Wallander. Martinson daha sormadan açıklama yaptı. 15 yaşındaki yeğenim dün gece eve sarhoş geldi dedi üzünlü bir sesle. Daha önce hiç böyle yapmamıştı. Bazen ilkler de yaşanmalı dedi Wallander. St. Lucia günü gençlerin her zaman gürültü yaptığını, hiç de özlemediği devriye polisi olduğu günlerden biliyordu. Bir de Mona'nın birkaç yıl önce arayıp Linda'nın Lucia kutlamalarından geç döndüğü ve kustuğu hakkındaki şikayetlerini hatırladı. Mona çok üzülmüştü. Bu kez Wallander ilginç bir şekilde olanları anlayışla karşılamıştı. Emniyete doğru yürürlerken Martinson'a bunu açıklamaya çalıştı. Ancak meslektaşı kabul etmiyordu. Wallander vazgeçip konuşmayı bıraktı. Danışma alanında durdular ve Ebba yanlarına geldi.
Duyduklarım doğru mu diye sordu. Zavallı Anna ve Emilia yanarak öldü mü?
Öyle görünüyor dedi Wallander. Ebbe başını salladı.
1951'den beri onlardan düğme ve iplik alıyordum dedi. Her zaman çok arkadaş canlısıydılar. Fazladan bir şeye ihtiyaç olursa hiçbir ek ücret istemeden ilgilenirlerdi. Kim tuhafiyeci 2 yaşlı kadının canını almak ister ki?
Wallander bunu soran ikinci kişinin Ebba olduğunu düşündü. Önce Peter Edler, şimdi Ebba. Bir piroman mı diye sordu Martinson. Öyleyse yakmak için özellikle uygun bir akşam seçmiş.
Bekleyip göreceğiz diye yanıtladı Wallander. Düşen uçakla ilgili başka bir şey geldi mi?
Bildiğim kadarıyla gelmedi. Ama CEO bu emniyeti buzdağısını arayan adamla tekrar konuşacaktı.
Emin olmak için diğer bölgeleri de arayın diye hatırlattı Wallander. Motor sesiyle ilgili ihbar alıp almadıklarını da öğrenebiliriz. Geceleri etrafta uçan o kadar çok uçak olması pek mümkün değil.
Martinson gitti. Ebba Wallander'e bir kağıt parçası verdi.
Babanın seyahat sigortası dedi. Şanslı adam, bu havayı bırakıp piramitleri görebiliyor.
Wallander kağıdı alıp odasına gitti. Paltosunu çıkarıp Le de Roup'u aradı. Telefon 15 kez çalmasına rağmen cevap yoktu. Babası stüdyoda olmalıydı. Wallander telefonu kapattı. Acaba yarın yapacağı seyahati ve onu saat 7'de alacağımı hatırlıyor mu diye düşündü. Ancak Wallander Linda ile birkaç saat geçirmek için can atıyordu. Onunla buluşmak Wallander'e her zaman iyi geliyordu. Evrak yığınının üzerinden bir dosya çekti. Pilgrims Caddesi'ndeki hırsızlıkla ilgiliydi ama incelerken başka düşüncelere daldı. Ya ellerinde bir piroman varsa? Son birkaç yıldır böyle bir şey olmamıştı. Hırsızlık olayına dönmek için kendini zorladı ama Newberg 10:30'da aradı.
''Bence buraya gelmelisin.'' dedi yangın mahalline.
Wallander önemli olmadıkça Newberg'in aramayacağını biliyordu. Telefonda soru sormaya başlamak zaman kaybı olurdu. ''Geliyorum.'' dedi ve kapattı. Paltosunu alıp emniyetten ayrıldı. Şehir merkezine varması arabayla sadece birkaç dakikasını aldı. Kordonla çevrili alanı küçültmüşlerdi ancak trafiğin bir bölümü hala Ham Caddesi'ne yönlendiriliyordu. Newberg hala duman çıkan evin kalıntılarının yanında bekliyordu. Doğrudan konuya girdi.
Bu sadece kundaklama değil dedi. Bir cinayet.
Cinayet?
Newberg kendisini takip etmesini işaret etti. Yıkıntıdaki 2 ceset çıkarılmıştı. Birinin yanına çömeldiler ve Newberg bir kalemle kafatasını gösterdi.
Bir kurşun deliği dedi. Kız kardeşlerden biri olduğu varsayılarak vurulmuş. Ama sanırım biz de öyle düşünüyoruz.
Ayağa kalkıp 2. cesede doğru yürüdüler.
Bu da aynı şekilde dedi ve işaret etti. Boynunun hemen üstünde.
Wallander inanamayarak başını salladı. Biri onları vurmuş mu?
Öyle görünüyor. Daha da kötüsü infaz şekli. Kafa arkasına 2 kurşun.
Wallander Newberg'in az önce söylediklerini anlamakta zorlanıyordu. Fazla saçma, fazla acımasızdı ama aynı zamanda Newberg'in kesinlikle emin olmadığı bir şey söylemeyeceğini de biliyordu.
Tekrar sokağa çıktılar. Newberg küçük bir plastik poşeti kaldırıp Wallander'e gösterdi.
Kurşunlardan birini bulduk dedi. Kafatasına saplanmıştı. Diğeri alından çıkmış ve sıcakta erimiş. Ancak adli tabip elbette kapsamlı bir inceleme yapacaktır.
Wallander düşünmeye çalışırken Newberg'e baktı.
Yani birinin yangınla örtbas etmeye çalıştığı çifte bir cinayetimiz mi var?
Newberg başını salladı.
Bu mantıklı değil. İnsanları kafasından vurarak infaz eden kişi yangınların normalde iskeletleri sağlam bırakacağını büyük ihtimal bilir. Sonuçta bu bir krematoryum değil.
Wallander Newberg'in önemli bir şey söylediğini fark etti.
Başka ne olabilir?
Katil başka bir şeyi gizlemek istemiş olabilir.
Bir tuhafiye dükkanında neyi gizlemek istersin?
Bunu çözmek senin işin diye yanıtladı Newberg.
Gidip ekibi toplayacağım dedi Wallander. Bir de başlayacağız. Saatine baktı, saat 11'de yetişebilir misin?
Elbette, burada işim bitmeyecek dedi Newberg ama uğrarım.
Wallander arabasına döndü. Olanlara anlam veremiyordu. İğne iplik ve 1 ya da 2 fermuar satan 2 yaşlı kadını kim infaz ettirebilir ki?
Bu daha önce tanık olduğu her şeyin ötesindeydi.
27. ayrımın sonu. Sayfa 332.